Kitap adı İş Ettiği Ünite Bir Etik, Ahlak ve İş Ahlakı yazar Profesör Doktor Ömer Torak, editör doçent Doktor Nuray Tokgöz. Amaçlarımız bu üniteyi tamamladıktan sonra etik, ahlak ve iş ahlakı kavramlarını açıklayabilecek, iş ahlakının önemini ifade edebilecek, İş ahlakının tarihsel gelişimini açıklayabilecek, küreselleşme sonucunda iş ahlakı ve etik konulara artan ihtiyacı açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Anahtar kavramlar etik, ahlak, iş ahlakı, küreselleşme içindekiler. Giriş, etik, ahlak ve iş ahlakı kavramları, iş ahlakının önemi, iş ahlakının tarihsel gelişimi, küreselleşme ve iş ahlakı ile etik konulara ihtiyacın artması. Konu anlatımı başlıyor. Giriş, doğru ve yanlış, iyi ve kötü ayrımı, insanlık tarihi boyunca birey, örgüt ve toplum düzeyinde üzerinde konuşulan temel konular arasındadır. Birey olarak tutum ve davranışlarımız, hem kendi vicdanımız hem de başkaları tarafından değerlendirilir. Öte yandan hemen her tutum ve davranışımızın yakın çevremizden başlamak üzere diğer insanları, grupları, örgüt ve toplumları ilgilendiren boyutları olabilir. Bu yönüyle birey olarak tutum ve davranışlarımızın grup, örgüt ve toplum düzleminde de değerlendirilmesi yapılır. Bu değerlendirmeler kapsamında etik ve etik dışı ya da ahlaki ya da ahlaki olmayan tutum ve davranışlar sergilediğimizden söz edilir. Ahlak ve ahlak felsefesi olarak etik konusu, insanlık tarihi boyunca üzerinde çalışılan önemli alanlardan biridir. Gerek toplumsal hayatın düzenlenmesi, gerekse aile ve grup dinamiklerinin oluşumunda ahlak normları sürekli gündeme gelir, gelişir ve düzenlenmeye çalışılırken, bir taraftan da bu konulara felsefenin bir alanı olarak yaklaşıldığı gözlenir. Bu anlamda neyin doğru ve iyi olduğu, neyin yanlış ve kötü olduğuna ilişkin çalışmaların uzun yıllardır yapıldığı bilinmektedir. Bu çalışmalarda esas amacın insanın ve toplumun iyiliği, mutluluğu olduğu da bilinen bir gerçekliktir. Başka bir deyişle, etik ve ahlak çalışmalarının özünde birey ve toplumların mutluluğunun olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bunca özen ve önem verildiği halde bu konunun insanlığın gündeminde taze ve ağırlıklı yer tutuyor olması da konunun bir diğer boyutu olarak dikkat çekicidir. Bunca emek ve çalışmaya rağmen, ahlaklı olmak, etik değerlere bağlı hareket etmek ve bunlar olmadığında insanlığın ve dünyanın gelmiş bulunduğu nokta itibariyle hala önemli açmazları yaşıyor olmamız, konunun bu ikinci boyutuyla daha dikkatli ele alınmasının önemini de göz önüne sermektedir. Bu noktada insanın tatminsizliği, kendi çıkarına olan düşkünlüğünün, insanı başkalarının haklarını görmezden gelmeye sürüklemesi ve sorumluluktan kaçma eğiliminin artması gibi hususlar, ahlak ve etik değerlerin daha fazla konuşulmasına yol açmaktadır. İş dünyası da hayatın önemli bir parçası olarak bu değerlerden ayrı düşünülemez. farklı periyotlarda olmakla birlikte, dünyada farklı mekan ve zamanlarda, insanın tatminsizliğinden ve etik değerler ile ahlaka uygun olmayan davranışlarından kaynaklanan haksızlıklar, hatalı davranışlar, iş ahlakına ilişkin değerlerde de zayıflamalar ve krizleri beraberinde getirmektedir. Bunun sonuçlarını oldukça fazla sayıda insan çok masum da olsalar yaşamaktadır. Tam da bu noktada iş ahlakına olan ihtiyacın önemi artmaktadır. Sadece 20. yüzyıl içinde yaşananlara bile bu gözle bakıldığında, iş ahlakına olan ihtiyacın ne kadar fazla olduğu anlaşılabilir. Öte yandan iş ahlakına olan ihtiyacın arka planında toplumsal hayat içerisindeki ahlak ve etik değerlere olan ihtiyacın olduğu da açıktır. Çünkü ahlaki değerler bakımından toplumsal hayatın, aile hayatı, sosyal hayat, iş hayatı ve benzeri şekilde bölümlendirildiği bir bakış açısının çok yanlış olduğu belirtilmelidir. Hayata yön veren değerlerin birbirinden bağımsız olmadığı, herhangi bir alandaki olumsuzluğun hayatın diğer alanlarında da kendini hissettireceğinden kuşku duyulmamalıdır. Bu bölümde öncelikle etik, ahlak ve iş ahlakı kavramları açıklandıktan sonra, sıklıkla karıştırılan ve birbiri yerine kullanılan etik ve ahlak kavramları arasındaki farklılıklara vurgu yapılacaktır. İş ahlakının önemi ve tarihsel gelişimi detaylı bir şekilde verildikten sonra ise, küreselleşme ile birlikte iş ahlakına karşı artan önem konusu örneklerle açıklanmaya çalışılacaktır. Etik, ahlak ve iş ahlakı etik kavramı etik kavramının anlaşılması bakımından ahlakın felsefe boyutuna bakılması gerekir. Ahlak felsefesiyle uğraşma insanlık tarihi boyunca süre gelmektedir. Felsefe soyut meseleler ve argümanlarla meşgul olur. Oysa ahlak somut olaylara odaklıdır ve ahlakın konusu insandır. Felsefede temel sorulardan biri, hangi sonuçları doğuracaklarına bakılmaksızın, ulaştığımız yargıların nasıl haklılaştırılabileceğidir. Bu sorular ve bu soruların sorulmasına yol açan kaygılar, ne yaptığımız ve ne yapmamız gerektiği bakımından soyut ahlak teorilerinin oluşumunu sağlayabilir. Bu çerçevede ahlak, nazari ve ameli olmak üzere iki kısımda incelenebilir. Bu durumda da ahlak felsefesi olarak etik, nazari ahlak konularıyla aynı düzlemdedir. Bu noktada etik ve nazari ahlakın cevap aradığı temel sorular şu şekilde sıralanabilir. İyi ve kötü nedir? Değer problemi, iyi ve kötü arasında bir seçim yapma kudretine sahip miyiz? Hürriyet problemi, iyi ve kötü hakkındaki ahlaki hükümlere nasıl varıyoruz? Bu hükümlerin genelliği ve geçerliliği ne ölçüdedir? Etik ya da ahlak felsefesinin temel amacı, bu konuları münakaşa zeminine getirmektir. Başka bir ifadeyle ahlak felsefesi, gerçekliği baştan kabul edilen hiçbir ahlaki kesinlik yoktur temel ilkesiyle hareket eder ve etik, bu kesinlikle ve düşünce yoluyla ve tartışarak ulaşmak ister. Zira etik, ahlak üzerine düşünme, ahlak üzerine felsefe yapmadır. Dolayısıyla etik, ahlaki değerlerin oluşumu, insan davranışlarının ahlaki açıdan değerlendirilmesi ya da ahlak normlarının geliştirilmesiyle uğraşmaz. Etik ya da ahlak felsefesinin ilgi alanı, iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış olanın felsefi yönden müzakere edilerek bulunmasıdır. Yoksa ahlak normu oluşturmak ve insan davranışlarının bu normlara göre değerlendirilmesini sağlamak etiğin ilgi alanına girmez. Her ahlak felsefesinin araştırdığı ilk ve belki de en önemli sorulardan biri, İnsanın eylemlerini ahlak bakımından değerli ya da değersiz kılan nedir? Sorusudur. Bir başka şekliyle, insanın davranışlarına yön veren, değer hükümlerini oluşturan ve bir şeyin arzu edilebilir ya da edilemez olmasına yön veren değerlerin objektif açıdan değerlendirilmesi sorunu, ahlak felsefesinin en eski, en çözülemez görünen problemini oluşturur. Bu soru karşısında, filozofların iki ana eğilim içinde oldukları görülmektedir. Eylemlerin eyleme temel olan, eylemi ortaya koyan düşünüşün niteliğine göre değerli olup olmaması veya sonucuna ya da başarısına göre bir eylemin ahlak bakımından değerli olup olmaması. Benzer durum ahlak felsefesinin iyi sorusuna verdiği cevaplarda da kendini gösterir. İyi nedir? Sorusuna bazı filozofların has, bazılarının mutluluk, diğer bir kısmının ödevi yerine getirme ve başkalarının ise doğruluk ve benzeri cevaplar verdiği görülmektedir. Etik kavramı, felsefecinin görüş ve yaklaşımına göre farklılık göstermese de, ahlak felsefesi bağlamında iyi ve doğru olanın tanımlanması bakımından ahlak felsefecileri arasında farklılıklar olduğu görülür. Dolayısıyla, günlük hayatta insan davranışlarının değerlendirilmesine yönelik etik ya da ahlak kavramlarının kullanılması noktasında farklı yaklaşımlar da kendini gösterir. Bu noktada, etik ve ahlak kavramları arasındaki benzerlik ve farklılıklara vurgu yapmadan önce ahlak kavramını da detaylı olarak irdelemekte fayda olacaktır. Ahlak kavramı genel olarak iyi ve kötü davranışların açıklanması şeklinde değerlendirilen ahlakın sözlüklerdeki anlamına bakıldığında şu farklı boyutlar göze çarpar. 1. Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kurallardır. 2. Belli bir toplumun belli bir döneminde bireysel ve toplumsal davranış kurallarını tespit eden ve inceleyen bilim, felsefe bilimidir. 3. İyi nitelikler, güzel huylardır. Sözlükteki bu farklı tanımlardan hareketle ahlakın 3 farklı anlam içerebileceği söylenebilir. Bu durumda ahlak, bireyler için belirli bir toplum içinde davranış kuralları şeklinde anlaşılabileceği gibi, bu davranış kuralları ile ilgilenen felsefenin bir dalı ve iyi ve güzel huylar şeklinde de anlaşılabilir. Bir diğer kaynak da ise ahlak. Belli bir toplumun belli bir döneminde bireysel ve toplumsal davranış kurallarını saptayan ve inceleyen bilim, Bir insanın yaratılışı gereği gerçekleştirdiği davranışı dile getiren Arapça hulk sözcüğünün çoğulu olan ahlak terimi, huy, seciye, mizaç anlamlarını çoğul olarak kapsar şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımda da bir önceki tanıma benzer yönler yanında, ahlakın insan yaratılışıyla ilgisine vurgu yapılmakta ve insanın davranışlarına yön veren huy ve mizaçla bağlantısına dikkat çekilmektedir. Başka bir tanımda ise ahlak ya da ahlak ilmi, eylemlerimizde bize rehberlik eden bir ilke veya kurallar seti şeklinde tanımlanmıştır. Ahlak kuralları ne yapacağımızı, örneğin, doğru söyle, sana nasıl davranılmasını istiyorsan başkalarına öyle davran gibi ve ne yapmayacağımızı, örneğin, hile yapma, öldürme, çalma gibi bize anlatır. Bu bağlamda ahlak ilmi ve ahlak kuralları yasalarda yer alsın ya da almasın, her toplumun temel yapısına biçim verici nitelikte değerlendirilmektedir. Kitap daha fazla bilgi için Solomon, Robert J. ve Christine R. Hanson, 1983, Above the Bottom Line, An Introduction to Business Ethics, New York, Horchur Brajo Shovanovich, Inch. Kitabına bakınız. Tüm bu tanımlardan hareketle ahlak, öznesinde insan ve insan davranışları olan ve insanın yaratılıştan gelen özellikler yanında, kendisine, ilişkide olduğu diğer insanlar ile içinde yaşadığı topluma karşı genel olarak iyi ve kötü çerçevesinde yön veren eğitimle kazanılan bir davranışlar seti ya da rehberi olarak tanımlanabilir. Ahlak terimi bireysel ve toplumsal anlamda doğrudan gündelik hayata ve bu hayatın düzenlenmesine ait kurallara işaret eder. Dolayısıyla, zaman ve zemine göre ahlaki kural ve ilkelerde birbirine oranla farklılaşmalar görülebilir. Bu açıklamalar doğrultusunda, ahlakın gündelik hayatta insan davranışlarının değerlendirilmesinde, bunların yorumlanmasında ve bu davranışlara rehberlik etmede kullanıldığı söylenebilir. Başka bir ifadeyle ahlak, gündelik olanı değerlemede ve ona yön vermede somut içeriklere sahip normlardır. Etik ve ahlak ayrımı yukarıda farklı anlamlara verilmeye çalışılan ahlak terimi, Latince moral ve Grekçe etik kavramlarının karşılığıdır. Moral ya da etik, ahlak ile benzer etimolojiye, kelime ve gramer bilgisi açısından benzer yapıya sahiptir. Etik, karakter ve alışkanlık anlamına gelen ethos'tan türetilmiştir. Latince moral kelimesi, yine adet, alışkanlık, karakter anlamına gelen mus, çoğul mores'tan gelmiştir. Etimolojik paralelliğe ve anlamca yakınlığa rağmen, gerek moral ve gerekse etik terimlerinin farklı anlamlarda kullanılma alışkanlığı vardır. Her iki terim de ilk bakışta aynı anlamlara, töre, gelenek, alışkanlık, geliyor gözükmektedir. Ancak hemen ifade edelim ki, moralin işaret ettiği manada, bir bireyin, bir halkın, bir toplumsal sınıfın, bir çağın bilinçli yaşamına hakim olan inanç ve tasarımlar topluluğuna ahlak, bunların toplumsal olgu olarak yaşanmasına ahlaklılık, Bu inanç ve tasarımlara göre yönlenen insani tutumlara ve bu tutumlara göre yönlendirilen eylemler hakkında verilen doğru veya yanlış yargılara ahlaki denilmektedir. Etimolojik olarak aynı anlama gelseler de, ahlakın olgusal ve tarihsel olarak yaşanan bir şey olmasına karşılık, etik, bu olgunun kendisine yönelik araştırmadır. Dolayısıyla, ahlak felsefesi ya da ahlak bilim şeklinde de ifade edilebilen etik, İnsanın bireysel ve toplumsal ilişkilerini nasıl yönlendirmesi gerektiğini, iyi ve kötü söz ve davranışı belirleyecek ölçütlerin neler olabileceğini inceleyen bilim dalı olarak tanımlanabilir. Dikkat, her iki terim de ilk bakışta aynı anlamlara geliyor gözükmektedir. Etimolojik olarak aynı anlama gelseler de, ahlakın olgusal ve tarihsel olarak yaşanan bir şey olmasına karşılık, etik, bu olgunun kendisine yönelik araştırmadır. Ahlak felsefesi, felsefenin neyin iyi ve doğru, neyin kötü ve yanlış olduğunu, İnsan yaşamının amacının ne olması gerektiğini, ahlaklı ve erdemli bir yaşayışın hangi öğeleri içerdiğini araştıran dalına karşılık gelir. Ahlak felsefesi, ahlak alanında geçen kavramları analiz eder, iyinin, doğrunun anlamını açıklayıp, bir eylemi iyi ya da kötü kılan ölçütler üzerine yoğunlaşır. Ahlak felsefesi, insana ilişkin ahlaki sorunlarda doğrulanabilir ve yanlışlanabilir bilgiler ortaya koyan ya da en azından ortaya koyması beklenen bir disiplin iken, ahlakın çıkış noktası insan eylemlerinin toplumsal hayata zarar vermeden düzenlenmesi gibi pratik bir nedenden kaynaklanır. Dolayısıyla, etik çerçeve çizmeye çalışırken, ahlak doğrudan insan davranışlarını değerlemedeki normları esas alarak somuta odaklanır. Çeşitli kullanışlarına bakıldığında, ahlakın üç ayrı anlamda kullanıldığı, bunlardan ancak birinin tam olarak etik kavramıyla örtüştüğü, diğer iki anlamda kullanılışının, özellikle de çok yaygın olan bir kullanılışının ise temelde felsefenin bir dalı olan etikten ayrıldığı görülmektedir. Birinci anlamda kullanımıyla ahlak bakımından insanın tutum ve davranışlarında normlara uyum göstermesi beklenir. Örneğin ahlaka aykırı yayın ya da meslek ahlakı gibi ifadelerde sözü geçen ahlak kişiler arası ilişkilerde kişilerin uymaları beklenen davranışlardır. Bu bağlamda ahlak, değer yargıları olarak karşımıza çıkar. İkinci anlamıyla ahlak, ahlaklı davranmak, eşitlik, adalet ve ilkeli davranmaktır. Örneğin, ırk ayrımı yapmamak gerekir, işkence yapmamak gerekir ifadeleri bu bağlamda değerlendirilir. Üçüncü anlamıyla ahlakta ise iyi olan nedir? Adalet nasıl sağlanır? Nasıl adaletli olunur? Gibi sorulara cevap arama söz konusudur. İlk iki anlam tamamıyla ahlaka karşılık gelirken, üçüncü kullanım ise etik karşılığındadır. Başka bir deyişle, normatif değerleme ve normlara uygun davranma söz konusu olduğunda ahlaktan, norm oluşturma ve mevcut normları ahlak felsefesinin iyi kötü, doğru yanlış nedir sorularına cevap arama söz konusu olduğunda etikten söz edilir. Dolayısıyla etik ile ahlakın benzeyen yönleri aynı sorulara cevap aramaları olarak belirtilebilirken, farklılıklarının ise çok daha büyük olduğu rahatlıkla söylenebilir. Her şeyden önce ahlakın etikten önce var olduğu, etik ile pratik anlamda ahlak kavramına yüklenen anlamın kesinlikle aynı olmadığı söylenebilir. Etikte amaç, ahlakın temel sorularına felsefe yaklaşımları çerçevesinde cevap arayışı olarak değerlendirilebilir. Etik ve ahlak kavramları ile bunlar arasındaki benzerlik ve farklılıklara değindikten sonra asıl konumuzu oluşturan iş ahlakı kavramını kısaca tanımlamakta fayda olacaktır. İş ahlakı kavramı toplumsal ahlaki değerlerde yozlaşma ve buna bağlı olarak toplumsal hayatı sarmalayan ahlaki ikilem ve problemler elbette iş dünyasına da yansımaktadır. Başka bir deyişle iş dünyası da toplumsal ahlaki yozlaşmadan etkilenmeksizin sürdürülemez. Bu bağlamda iş ahlakına olan ihtiyacın her geçen gün arttığına ilişkin değerlendirmeler yapılmaktadır. İş dünyasında karar alan ve uygulayan da insan olduğuna göre, ahlaki değerlerdeki yozlaşmalar elbette iş dünyasına da yansımaktadır. İş dünyasında da ahlaki açıdan sorgulanabilir ve problemli durumlarla karşı karşıya kalınabilmektedir. Bu durumda iş ahlakını, iş dünyasında toplumsal ve evrensel ahlaki değerlere uygun davranma şeklinde çerçevelemek mümkündür. Bu değerler zaman içinde değişebilir ya da herhangi bir ülkedeki iktisadi sistemin temel dinamiklerinden önemli ölçüde etkilenir. Başka bir deyişle, insanın olduğu yerde insanın ürettiği değer dünyasını da görmezden gelmek uygun olmayacaktır. Nitekim Ülgener, bu konuya oldukça açık bir şekilde dikkat çekmektedir. Ona göre, iktisadi hayat sadece madde dünyasından ibaret olmayıp, insan gerçeğinin göz ardı edilmemesi gerekir. Bu genel değerlendirme sonrasında Ülgener, kapitalizmi, söz gelişi, kapitalizm yapan yalnız dış görünüşü ile para, sermaye akımı ya da o akımların gövdeleştiği kuruluşlar değil, aynı zamanda ve belki daha önemli ölçüde çağın tipik insanının davranış biçimi, tercihleri ve bütün bunların toplam ifadesi olan yaşayış normlarıdır, der. Bir başka deyişle, kapitalizmi kapitalizm yapan asıl unsur, para akışı ya da binalar değil, kapitalizmi yaşamının bir parçası haline getiren insanlardır diyebiliriz. Kitap daha fazla bilgi için Ülgener, Sabri F. 1981, İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası, Gözden Geçirilmiş 2, Baskı, İstanbul, Der Yayınları kitabına bakınız. Dolayısıyla insanın hayatın diğer alanlarındaki davranışları ile ekonomik alandaki davranışlarını ayrı ayrı tutma ve değerlendirme çabaları çok anlamlı değildir. ahlaki değerlerin iş dünyasındaki iş ve işlemler içinde rehberlik edici rolüne bu bağlamda işaret edilmelidir. İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ekonomik faaliyetleri yürütürken bunları ahlaki değerleri dikkate almaksızın yapmamalıdır. Aksi halde her birey kendi bencil ihtiyaçlarını en çoklamaya çalışır. Bu arada pek çok insan, grup, örgüt ve toplumun haklarının zedelenmesi ve haksız kazanımlar ortaya çıkar. Dolayısıyla, sosyal yaşamın çok önemli bir kısmını temsil eden ekonomik faaliyetler çok çeşitli normlar, kurallar, ahlaki yükümlülükler ve hep birlikte toplumu biçimlendiren diğer alışkanlıklarla sıkı sıkıya örülmüştür. Kısacası, ekonomi kültürden kopartılıp, tek başına ele alınamaz. Çünkü, sosyal ve ahlaki değerler, inanç ve normlar gibi kültürel değerler hiç de modası geçmiş şeyler olmayıp, modern toplumların başarısı için vazgeçilemez niteliktedir. İş ahlakı kavramını netleştirmeden önce benzer bazı kavramlara değinmek yararlı olacaktır. Uzun yıllar iktisat ahlakı konusunda çalışmalar yapmış olan Sabri F. Ülgener'in bu konuya ilişkin açıklamalarına kısaca değinmeden geçmek olmayacaktır. Ülgener, iktisat ahlakını gündelik tavır ve davranışlarımız üzerine doğrudur veya eğridir yolu yargılayıcı değer hükümlerinin söz ve deyim halinde ifadelendirilmiş bütünüdür şeklinde tanımlar ve doğrudur ve eğridir yolu demenin normatif sözüne karşılık geldiğini, söz ve deyim halinde demekle ise ahlak sisteminin dışa kapalı bir nefis muhasebesinden ibaret olmayıp belli ifade kalıplarıyla yer yer kendini açıkladığını belirtir. Bu tanımdan hareketle Ülgener, iktisat ahlakının pratik değer ve tercih ölçülerine yönelik telkin ve motifler toplamı olduğunu, bu toplamın ise tek ve dağınık kişilerin değil çoğunun değer ölçülerini hedef alması gerektiğini vurgular. Bu aşamada iktisat ahlakının din ile ilişkisi üzerinde duran Ülgener, oldukça etkilendiği Max Weber'den ayrılır ve onun Püriten ahlaka yüklediği disiplinli çalışma ve yaratma özellikleri karşısında İslam'ı bir yandan rasyonel iş hayatı dışında diğer yandan da savaş ve gösterişe dayalı tüketim gibi yollarla tam içinde gösterme çelişkisine karşı çıkar. Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, iş ahlakının evrensel ilke ve değerler yanında, toplumsal ve kültürel bazı ilke ve değerlerle de oldukça yakın ilişkisi vardır. İş ahlakı kavramını tanımlarken bu durumun mutlaka dikkate alınması gerekir. Başka bir ifadeyle, İş ahlakında kültürel ve toplumsal farklılaşmalara bağlı olarak görecelilik konusu dikkate alınmalıdır. Yani kimi toplumların iş dünyasında ahlaki olarak kabul edilebilecek bir davranış, kimi toplumlarda ahlaki bulunmayabilecektir. Bu durum iş ahlakının göreceli olmasından kaynaklanmaktadır. Örneğin Amerika'da bir iş görüşmesi sırasında en yetkili olanın ilk söz alması olan bir durum iken, Japonya'da en yaşlı bireyin ilk olarak söz alması beklenmektedir. Öte yandan, kısa vadeli değerlendirmelerde iş ahlakının her zaman ve her birey için olumlu sonuç doğurmayabileceği ve bu sebeple bazı durumlarda iş ahlakına uygun davranmanın ekonomik amaçlarla çeliştiği konusunda oldukça yakınmalar duyulabilmektedir. Bu noktada çağımız insanının sonuç almaya dönük olarak gelenekten devraldığı, eğitimle öğrendiği ilkelerden bir bölümünü eylemlerinin dışına atması ve ilkelerin kendisi açısından pek dikkat çekici bulunmamasını değerlendirmesi önemlidir. Bu değerlendirmelerden hareketle İş ahlakına duyulan ihtiyacın bugün düne göre az olmadığı, tam tersine daha fazla olduğu söylenebilir. İş ahlakı, evrensel, toplumsal ve kültürel değerler bağlamında iş dünyasındaki birey-birey, birey-grup, birey-örgüt ve örgüt-örgüt ilişkilerini değerlemede normlar ve ilkeler ile bunlar kapsamında değerlendirme yapmayı içerir. Çalışanlar arasında özel bilgilere özen gösterilmemesi, bir yöneticinin sadece bir departman ya da bir bölgeden olan çalışanlara yönelik ayrımcı ya da kayırmacı tutum sergilemesi, farklı hemşeri grupları ya da farklı okul mezunlarının grup olarak birbirlerini kayıran ya da ayrıştıran tutum içinde olmaları ve işletmenin rakibini karalama kampanyası sergilemesi gibi çok sayıda konu bu kapsamda farklı düzlemlerdeki iş ahlakı ilişkilerine işaret eder. İş ahlakının alanının genişlemesi ve iş ahlakını ilgilendiren konuların sonuçlarının insanlık ve dünyanın geleceğini ciddi anlamda tehdit eder hale gelmiş olması, iş ahlakına her zamankinden daha fazla önem ve özen gösterilmesini gerektirmektedir. İş ahlakının göz ardı edilmesi, gerekli önemin verilmemesinin geçmişte yaşanan ve bugün de süregelen çok sayıdaki olumsuzluk nedeniyle insanlığı ve dünyayı getirebileceği noktanın ürkütücü tablosu hakkında bize vermiş olduğu ipuçları yeterlidir diye düşünülmektedir. İş ahlakının önemi iş ahlakına uygun olmayan davranışların arka planında aşırı kazanma hırsı, haksız edinim, bencillik, duyarsızlık, fırsatçılık gibi doğrudan sorumlu anlayışlar olabileceği gibi rekabete karşı koyabilme, rekabette öne geçme, daha fazla yatırım ve istihdam oluşturma ve benzeri daha olumlu gibi görünen yaklaşımlarda yer alabilir. Bu arka plan dikkate alındığında iş ahlakının nedenli önemli olduğu ve dikkat edilmediği takdirde yıkıcı sonuçlarla karşı karşıya kalınabilecek tutum ve davranışlar sergilenebileceği daha rahat anlaşılabilir. Böylesine önemli hale gelmiş olan iş ahlakının günümüzde bile hala sorunlu bir alan olması ve ciddi tartışmalara yol açmasının elbette daha derinlemesine incelenmesi gereken boyutları bulunmaktadır. Bu kapsamda İş ahlakı anlayışının gerilemesine ve dolayısıyla kendisine duyulan ihtiyacın artmasına neden olan bazı faktörler, iki temel başlık altında aşağıdaki gibi sıralanabilir. 1. İşletme dışı faktörler. hayat tarzlarının değişme ve buna bağlı olarak tüketimdeki aşırı artış, kitle iletişim araçlarının etkisiyle kültürler arasındaki etkileşim ve kültürlerin hızlı değişimi, adalet mekanizmasının etkin olmayışı ve yavaş işlemesi, haksız kazanç yollarının artışı ve bu durumun insanları kolay yoldan kazanmaya teşvik etmesi, genel olarak toplum ahlakının zedelenmesi, ekonomik yapının bir bütün olarak teşvik ve kredi suistimalleri, yüksek enflasyon, düşük ücretler, ekonomik sistemin politik sisteme adet edilmesi ve benzeri gibi ahlaki açıdan yanlış uygulamalar nedeniyle işletmeleri ahlaksızlığa sevk etmesi. 2. İşletme içi faktörler. Kar maksimizasyonu amacının diğer sosyal sorumluluk amaçlarının önüne geçmesi ve onları gölgede bırakması, çalışanların kişisel ahlaki değer yargıları, işletme sahipleri, ortakları ve yöneticilerinin kişisel ahlaki algılamaları, hırsları ve tutkuları, işletme içi çıkar çatışmaları, İşletme içi denetim ve yaptırım mekanizmalarının zayıflığı, iş ahlakına uygun olmayan davranışların artması ve bu noktada yukarıda sıralanan işletme içi ve dışı faktörlerin etki alanının genişlemesi dikkate alındığında iş dünyasında iş ahlakına olan ihtiyacın artması ve iş ahlakının önemi daha iyi anlaşılacaktır. İş ahlakı konusu özellikle iki açıdan önemlidir. İşletmelerle yöneticilerinin sosyal sorumluluk bilincinden yoksun olarak toplumun geneline ve hatta gelecek kuşaklara ait kaynakları etkin kullanamaması, İsraf etmesi ve onlara gelecekte kullanılamayacak derecede zarar vermesi, iş ahlakının işletme dışına yönelik boyutunu oluşturur. Öte yandan, işletme yöneticileri ve çalışanlarının birbirlerine, müşterilere, satıcılara ve rakiplere karşı genel ahlak konularının da içerdiği dürüstlük, doğruluk gibi hususlarda ahlak dışı davranışları da iş ahlakının diğer boyutunu teşkil eder. İş ahlakının ilk boyutuyla ilgili konulara ağırlık verilmesi sanayi devrimi sonrası ortaya çıkan ve insan ile toplum yaşamını tehdit etmeye başlayan çevre sorunları sonucu gelişirken, İkinci boyuta ağırlık verilmesi ise ya ahlak bunalımları sonrası gelişen sosyal bilinçlenme dönemlerine ya da insan haklarının daha fazla savunulduğu dönemlere rastlar. Gerçekte bu ve benzeri çevre ve sosyal krizlerin insanlık tarihi boyunca az ya da çok var olduğu söylenebilir. İşletme eylemi gerçekte bir insan eylemi olduğu için, insan eylemlerini değerlendirebildiğimiz gibi işletme eylemlerini de ahlaki açıdan değerlendirebiliriz. İşletmelerin ahlaklılıkla ilişkisi insan eylemlerinden daha da derinlere iner. Diğer pek çok aktivitede olduğu gibi işletme bir ahlaki arka plan tarafından desteklenir ve onsuz olması mümkün değildir. Örneğin, işverenler çalışanların firmadan çalmamalarını ümit eder. Sözleşme yapan grupların her biri diğer grubun sözleşmeye bağlı kalacağını umar. Bir ürün satın alan eve gidip paketi açtığında onun reklamdaki gibi olmasını bekler. Pek çok örnekte bu beklentiler karşılanır. İşletmede herhangi birinin satıcılar, alıcılar, üreticiler, yönetim, çalışanlar ve müşteriler karşısında ahlak dışı davranması işletmeyi zora sokar. Ahlaklılık toplumun yapıştırıcısı olduğu gibi işletmenin de dişlilerinin yağıdır. Bu anlamda iş ahlakı, gerek insan ve gerekse toplum hayatı açısından üzerinde durulması gereken, önemli ve vazgeçilemeyecek bir konu olarak karşımız çıkar. Kitap daha fazla bilgi için de George Richard T. 1999 Business Ethics 50 Ed. New Jersey. Trentici Halgınç. Kitabına bakınız. Bir başka açıdan iş ahlakı, bir ahlak standartları çalışması olup, bunların modern toplumlarda mal ve hizmetleri üreten ve dağıtan organizasyonlar ve sistemler ile organizasyonlarda çalışan insanlara uygulanması şeklinde tanımlanabilir. Başka bir ifadeyle iş ahlakı, uygulamalı ahlakın bir biçimidir. Bu bağlamda sadece ahlak normları ve ahlak değerlerinin analizini değil, aynı zamanda işletme olarak isimlendirdiğimiz kurumlar, teknolojiler, değişimler, eylemler ve faaliyetlere bu analizlerin sonuçlarını uygulama girişimidir. İş ahlakının gittikçe daha önemli hale gelmesinde, işletmelerin sosyal yapı içinde önemli konuma gelmeleriyle bir paralellik olduğu söylenebilir. Böyle bir gelişme sonucunda, işletmeler, geçmişe oranla kilise, aile, eğitim ve diğer kamu kurumlarından daha ağırlıklı olarak, çalışanlar ve yöneticilerin ahlaki değerlerinin oluşumunda etkili duruma gelmiştir. İşletme yöneticileri de sosyal ve ahlaki konularda etkileyici konuma yükselmiştir. İş hayatına atılmakta olan pek çok kişi, gelişen kitle iletişiminin de etkisiyle, çok sayıda iş adamı ve yöneticiye örnek alma eğilimindedir. Dolayısıyla, işletme yöneticilerinin geleceğin iş hayatını yönlendirecek iş ahlakı ilke ve kodları açısından önemli birer referans noktası oldukları söylenebilir. İş ahlakının tarihsel gelişimi işletme ya da iş ahlakı ile ilgili bugün konuştuğumuz hususlar yeni konular değildir. Karın maksimizasyonu, görünmez elin serbest rekabeti düzenleyeceği ve dolayısıyla bireysel çıkarların ön planda olması gerektiği anlayışının ortaya konulduğu kapitalizm uygulamalarının etkisiyle, bugün konuştuğumuz ve iş ahlakını ilgilendiren pek çok hususun ilişkisinden söz edilebilir. Kâr maksimizasyonunun zaman içinde bireysel değerler ve bireysel çıkarlarla çatışmalara doğru yol alması, işletme içinde ve iş hayatında bireye kendi çıkarlarını gözeten, ancak diğerlerinin ve genel olarak da toplumun çıkarlarının gözetilmesi gereğini ortaya çıkarmıştır. İşletme etiği ya da iş ahlakı, böyle bir anlayışla bireylere doğruyu belirleme ve ulaşmada yardımcı olan bir araç niteliğindedir. Bugün yaşanan iş ahlakı ile ilgili problemlerin çoğu yeni değildir. Bunların kökeni 17. yüzyıla dayanır ve özellikle serbest piyasa mekanizması ile arttığı görülür. Bu eski probleme son dönemlerde daha fazla ağırlık verilmeye başlanmasında özellikle 1980'lerde ortaya çıkan ve kitle iletişim araçlarında yer alan skandalların önemli bir etkisi olduğu da bilinen bir başka gerçektir. Dolayısıyla iş ahlakının hemen her dönemde derecesi ve önemi farklılaşmakla birlikte, insanları ve organizasyonları ilgilendiren ve uğraştıran bir konu olduğunu söylemek mümkündür. Ancak, özellikle yakın bir geçmişte geride bıraktığımız 20. yüzyılda iş ahlakı konusunun daha ön plana çıkan bir sorun olduğu söylenebilir. Bu noktada sanayileşmenin getirdiği sorunların etkisi önemli görülmektedir. Sanayi devrimi sonrasına kadar insanoğlunun tabiatın kendi kendini yeniden üretebilme ve temizleyebilme sınırlarının ötesinde zararlar vermediği ifade edilmektedir. Hava, su ve toprağın yaşamı tehdit edecek boyutlarda kirlenmesi, kimi doğal kaynakların tükenmesi tehlikesi, endüstrinin yaydığı tehlikeli gaz, toz ve sıvılar, doğal gıda maddelerinin kirlenmesi, asit yağmuru, endüstri atıklarının ve zehirli atıkların düşük maliyetle yok edilmesi sırasında oluşan riskler, sanayi devrimi sonrası oluşan riskler ve sorunlar arasında sayılabilir. Sanayi devrimi ile birlikte hızla artan üretim ve bunun sonucundaki yoğun tüketimin getirdiği yükler, doğanın hızla kirlenmesine yol açmıştır. Bu sorunlar yanında, artan kamuoyu baskısı ve hükümetlerin kurumsal düzenleme ve zorlamalarının etkisiyle de özellikle 1960'lardan itibaren iş ahlakı konularına artan düzeyde ilgi ortaya çıktığı söylenebilir. Sıra sizde bir iş ahlakı konularına artan düzeyde ilginin, sanayi devrimi ile birlikte ortaya çıkmasının temel nedeni nedir? Sıra sizde bir yanıt. Sanayi devrimi sonrasına kadar insanoğlunun pek o kadar tabiatın kendi kendini yeniden üretebilme ve temizleyebilme sınırlarının ötesinde zararlar vermediği ifade edilmektedir. Hava, su ve toprağın yaşamı tehdit edecek boyutlarda kirlenmesi, kimi doğal kaynakların tükenmesi tehlikesi, endüstrinin yaydığı tehlikeli gaz, toz ve sıvılar, doğal gıda maddelerinin kirlenmesi, asit yağmuru, endüstri atıklarının ve zehirli atıkların düşük maliyetle yok edilmesi sırasında oluşan riskler, sanayi devrimi sonrası oluşan riskler ve sorunlar arasında sayılabilir. Sanayi devrimi ile birlikte hızla artan üretim ve bunun sonucundaki yoğun tüketimin getirdiği yükler, doğanın hızla kirlenmesine yol açmıştır. Bu sorunlar yanında, artan kamuoyu baskısı ve hükümetlerin kurumsal düzenleme ve zorlamalarının etkisiyle de özellikle 1960'lardan itibaren iş ahlakı konularına artan düzeyde ilgi ortaya çıktığı söylenebilir. İş ahlakının tarihsel gelişimini insanlık tarihinden ayrı düşünmek elbette doğru olmayacaktır. Bu kapsamda iş ahlakı konusundaki sistematik olmasa da birikimler antik çağlara kadar uzatılabilir. Eski Yunan ve antik Roma'da işletmecilik ve tüccarlara iyi gözle bakılmadığı, bu işlerin insanı yalan söylemeye, çıkarcılığa ve bencilliğe götüreceği inancı yaygındı. Öte yandan iş ve ticaret, aristokrasinin gözünde basit ve aşağılayıcı bir konumun göstergesi idi ve bu işler sıradan insanlar tarafından yapılırdı. Yunan ve Roma dünyasının bu oldukça olumsuz tutumlarına rağmen antik çağda işletmecilik ve ticari faaliyetlere karşı geliştirilen bu olumsuz tutum her toplumda aynı değildi. Örneğin Yahudilik, serveti Tanrı'nın bir lütfu olarak görüyor ve kişinin işindeki başarısını tanrısal bir onay olarak kabul ediyordu. Her ne kadar Yahudi kutsal metinlerinde gelir ve servet eşitsizliklerinin tehlikelerine ve kötülüklerine dikkat çekiliyorsa da servet biriktirmenin genel ahlaka aykırı olmadığı kabul edilmekteydi. Dolayısıyla dinlerin işletmecilik, ticaret hayatı ve iş ahlakına yönelik etkileri oldukça belirleyicidir. Hristiyanlıkta kilisenin oldukça önemli bir kurumsal düzenleme ve otorite olarak ticaret hayatına ve iş ahlakına ilişkin yönlendirici etkileri olmuştur. Kilisenin ilk dönemlerinde işletmecilik ve ticaret faaliyetleri ahlaken kabul edilebilir olmakla birlikte, para hırsı, hilekarlık ve lüks tüketime karşı uyarılar unutulmamıştır. Yahudiliğin aksine Hristiyanlıkta ticaret, İnsanların birbirlerinin eksikliklerini gidermeleri açısından bir hizmet olarak görülmüştür. Bu bağlamda Hristiyan tüccarların Hristiyan olan ve olmayan tüm insanlara karşı dürüst olmaları ve aynı iş ahlakı standartlarını uygulamaları nasihat edilmiştir. Bu durum, Hristiyanlığın iş ahlakı değerlerine katkısı olarak değerlendirilebilir. Kapitalizmin gelişmesi ve önemli miktarda sermaye oluşunun sonucunda, Hristiyanlık öğretisi ve kilise vaazlarına rağmen, iş ahlakı açısından olumsuzluklar içeren tutum ve davranışlarda da artışlar görülmeye başlanmıştır. Bir taraftan sermaye oluşumunun önü açılmış ve kapitalizm güçlenmiş. Ancak bu esnada yeni bir ahlaki değer ya da sistem oluşturulamadığı için İş dünyasında ahlaki açıdan rahatsız edici uygulamalar fazlasıyla ortaya çıkmıştır. Bu esnada elbette İslam dünyasındaki gelişmeleri yok saymak ya da görmezden gelmek olmaz. İslam öğretisinde işveren ve çalışan yönünden iş ahlakına ilişkin değerlerin temel ilke bazında olması belki uzun dönem dikkat çekmemiş olabilir. Fakat özellikle 13. yüzyıl başında Anadolu'da örgütlenen ahilik organizasyonunun eş zamanlı olarak Orta Çağ Avrupa'sına karşı iş ahlakı açısından çok önemli ilkeler vaaz ettiği rahatlıkla söylenebilir. İslam'ın önemli temel ilkelerinin iş dünyasındaki gelişmeler ve günün ihtiyaçlarına uyarlanamayışının etkisiyle İş ahlakına yönelik ilke geliştirmede son yıllarda yaşanan yetersizliklerin, Konu hakkında daha anlamlı arayışlara yönelmenin önünü açtığı da söylenebilir. Bu kapsamda, İslam dünyasında daha açık yüreklilikle iş ahlakına ilişkin değer geliştirme çabaları yanında faiz konusuna da daha sağduyulu yaklaşım çabaları gözlenmektedir. Benzer şekilde, sendikacılık, çalışma koşulları ve çalışan hakları, işçi-işveren ilişkileri, sözleşme hakları gibi hususlar bakımından da iş ahlakı ilke arayışları sürmektedir. İş ahlakı literatüründeki gelişimin işletmecilik literatüründeki gelişmeye paralel olarak sistematik olarak 20. yüzyıl başından itibaren olduğu söylenebilir. Bu kapsamda iş ahlakına yaklaşımların ya da iş ahlakı literatüründeki gelişmeler dönemsel olarak şu şekilde sıralanabilir. İş dünyasında ahlak arayışı dönemi 1900-1920, iş dünyasında profesyonellik ve iş ahlakı dönemi 1920-1950, iş dünyasında büyüyen ölçekler ve iş ahlakında karmaşıklık dönemi 1950-1970. Önleyici ve düzenleyici iş ahlakı arayışı dönemi 1970-1990, küresel işletmecilik ve küresel iş ahlakı dönemi 1990, işletmecilik literatürünün Amerika merkezli oluşmaya başlamasıyla birlikte verimlilik konusu özellikle çalışma ve araştırma konusu yapılmıştır. Sanayileşme ve kitle üretimi ile birlikte çocuk ve kadınların çalıştırılmaya başlanması, verimlilik hesaplarının karlılık için çok önemli görülmesi ve iş ortamlarının zarar verici etkilerinin konuşulduğu bu dönemde iş ahlakına ilişkin konuların daha fazla gündeme gelmesinde eleştirel sosyalistlerin katkısı önemlidir. Bu dönemde Amerika ve İngiltere'de iş ve meslek ahlakına ilişkin konular üzerinde durulmaya başlanmış ve işletmecilik okullarında iş ahlakına ilişkin dersler gündeme gelmiştir. Profesyonel meslek sayısının artmasıyla birlikte İş dünyasında iş ve meslek ahlakının daha sistematik olarak tartışılmaya başlanması söz konusu olmuştur. Öte yandan artan meslek sayısıyla birlikte insan ve toplumları etkileyen uygulamalar da artmış ve çeşitlenmiştir. Bu gelişmeler üzerine iş ahlakı dersleri ders programlarında daha fazla yer almaya başlamış ve iş dünyasında da bu hususlara ilişkin hem önlem alıcı hem de öğretici çabalara ağırlık verilmiştir. Üçüncü dönemde ise iki büyük dünya savaşından çıkmış dünyada ölçek büyüten firmaların uluslararasılaşma süreci hızlanmış ve büyük ölçeklerin etki derecesi de genişlemiştir. Bu kapsamda insan sağlığı ve çevreyi olumsuz etkileyen işletme uygulamaları yanında hükümetler nezdinde baskı grubu olarak işletmelerin ortaya çıkarmış olduğu haksız kazançlar ve iş ahlakını etkileyen rüşvet ve benzeri olumsuzluklar da dikkate alındığında, bu dönemde iş ahlakına ilişkin farklı yaklaşımlar kendini göstermiştir. İşletmelerin kar dışında sorumluluğu yoktur anlayışı ile işletmelerin sosyal ve ahlaki sorumlulukları da vardır anlayışı arasındaki ciddi tartışmalar bu dönemin önemli iş ahlakı konuları arasında sayılabilir. Tartışmaların devam ettiği dördüncü dönemde ise iş ahlakı derslerinin içeriği ve kapsamı genişlemiş ve pek çok meslekle ilgili iş ahlakı dersleri programlarda yer almaya başlamıştır. Bu dönemde olumsuzlukların konuşulması yanında iş ahlakı konusunda düzenleyici arayışlar da dikkat çekmektedir. Bu bağlamda meslek etik kodları geliştirme çabaları yanında iş dünyasında da meslek ve iş ahlakı konularında hizmet içi eğitimlerle duyarlılıklar artırılmaya çalışılmıştır. Küreselleşme ile birlikte ürün ve bireylerin hızla yer değiştirebilmesi ve müşterilerin gelişmelerden kısa sürede haberdar olabilmesi, iş ahlakına olan ilgiyi hem artırmış hem de küresel ölçüye taşımıştır. Global bir markanın örneğin en küçük bir ihmal durumuna bile tahammülü olmayacak ve iş ahlakı konusunda sorunlu olarak algılanabilecek bir uygulaması, onun geleceğini etkileyecektir. Küresel ölçekler iş ahlakı açısından da küresel ilgi ve önemi gerektirmektedir. Elbette bu aşamada kültürel ve yerel farklılıklar ile hassasiyetlerin de önemi azalmamakta tam tersine artmaktadır. Sıra sizde iki iş ahlakı literatüründeki gelişmelere bakıldığında şirketlerin iş ahlakı ile ilgili konularda daha fazla dikkatli olması gereken dönem hangisi olabilir? Sıra sizde iki yanıt küreselleşme, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişim, ulaşım ve haberleşme imkanlarının artması işletmecilik faaliyetlerini küresel ölçüye taşımıştır. Buna paralel olarak iş ahlakı konuları da küresel düzeyde ilgi görmeye başlamıştır. Geçmişe oranla daha fazla bilinçlenen tüketiciler değerlerine uygun olmayan işletme faaliyetlerini cezalandırmaya başlamıştır. Bu bağlamda herhangi bir yerde gerçekleşen yanlış bir uygulama küresel çapta tepki görebilmektedir. Tüm bu faktörler göz önüne alındığında küresel işletmecilik ve küresel iş ahlakı dönemi, şirketlerin iş ahlakı ile ilgili konularda daha fazla dikkatli olması gereken dönem olarak nitelendirilebilir. Küreselleşme ve iş ahlakı ile etik konulara ihtiyacın artması iş ahlakının tarihsel gelişim seyri açısından bugün gelinen nokta itibariyle küreselleşme olgusunun önemli bir durum olduğu kabul edilmelidir. Küreselleşmenin insanlık ve dünya açısından olumlu etkileri yanında yoksulluk ve fakirliğin yaygınlaşması, haksız kazançların küreselleşmesi, güçlülerin zayıflara tahakkümünün yaygınlaşması ve benzeri gibi eleştirilen boyutları da söz konusudur. Bu kapsamda elbette iş ahlakı ve etik konuların küreselleşme ile birlikte daha fazla söz edilen ve konuşulan konular arasında yer alması doğal karşılanmalıdır. Şirketler, özellikle çok uluslu olanlar, küreselleşmeye yöneltilen eleştirilerin odağında yer almaktadır. Gelişmekte olan ülkelerdeki işçileri sömürme, çevreye zarar verme ve ekonomik güçlerini kötüye kullanmakla itham edilmektedirler. Çok uluslu şirketlerin vergi oranları, çevresel düzenlemeler ve işçi hakları bakımından kendileri için en iyi şartları sağlayan ülkelere doğrudan yabancı yatırımları yönlendirmek suretiyle gelişmekte olan ülkelerdeki şartların kötüleşmesine yol açtıkları ifade edilmektedir. Bu bağlamda küreselleşme, şirketlerin doğru ve yanlışı tanımlamak ve meşrulaştırmak zorunda oldukları alanların başında gelmektedir. Küreselleşme ve iş etiği genel anlamda üç alan bağlamında değerlendirilmektedir. Bu alanlar kültür, hukuk ve hesap verebilirlik olarak sayılabilir. Bilindiği gibi küreselleşme ile ekonomik faaliyetli bölgesel ya da ülkesel sınırlardan bağımsız hale gelmiştir. Bu bağlamda işletmeciliğin bölgesel olarak daha az istikrarlı hale gelmesiyle şirketler artan oranda deniz aşırı pazarlarla ilgilenmeye başlamıştır. Bu da şirketlerin yeni ve çeşitli ve bazen de birbiriyle tutarsız etik taleplerle karşılaşmasına sebep olmuştur. İç pazarda onaylanan ahlaki değerler şirketlerin yabancı pazarlara girmesiyle sorgulanabilir hale gelmektedir. Örneğin batıdaki ırksal ya da cinsiyetle ilgili çeşitliliğe karşı tutum Orta Doğu'dakine oranla önemli farklılıklar gösterebilmektedir. Ya da Avrupa'da tipik olarak gerçekleşen ekonomik gerileme dönemlerinde işe son verme Çinliler tarafından etik görülmeyebilmektedir. Ekonomik faaliyetlerin bölgesellikten uzaklaşması bu faaliyetlerin ülkelerin kontrollerinin dışına çıkmasına sebep olmaktadır. Bir ülkenin gücü belirli bir bölge ile sınırlıdır. Örneğin Alman yasaları yalnızca Almanya içinde, Fransız yasaları da Fransa içinde geçerlidir. Bir şirket iç pazarın ötesine geçip üretim zincirini başka bir ülkeye taşıdığında yasal çerçeve oldukça farklılaşır. Bu nedenle yöneticiler artık belirli işletme faaliyetlerinin doğru ya da yanlış olduğuna iç pazardaki gibi basitçe karar veremeyecektir. İş ettiği büyük ölçüde yasaların bittiği yerde başlamaktadır. Küreselleşme sayesinde ekonomik faaliyetlerin ülke sınırlarından bağımsız hale gelmesi, bu faaliyetlerin ülkelerin kontrolünün dışına çıkmasına sebep olmuştur. Bu bağlamda iş ettiğine olan talep de artırmıştır. Faaliyetleri incelendiğinde şirketlerin küresel düzeyde baskın aktörler olduğu görülebilir. Çok uluslu şirketler, maruz kaldığımız bilgilerin ve reklamların çoğunluğunu etkileyen kitle iletişim araçlarına sahiptir. Bu şirketler küresel ürünler sunmakta. Birçok kişiye iş imkanı sağlamakta, doğrudan ya da dolaylı olarak büyük miktarlarda vergiler ödemektedirler. Çok uluslu şirketlerin ekonomik açıdan birçok ülkeden daha güçlü olduğu söylenebilir. Örneğin 2008 yılında Yunanistan'ın gayri safi yurt içi hasılası Walmart'ın yıllık geliri ile hemen hemen aynı düzeyde gerçekleşmiştir. Ekonomik faaliyetler sınırlardan bağımsızlaştıkça ülkelerin bu faaliyetler üzerindeki kontrolleri azalmış. Böylece bu faaliyetler etkilenen tarafların demokratik kontrolüne daha az açık hale gelmiştir. Bu nedenle çok uluslu şirketlerin doğrudan ya da demokratik hesap verebilirliği gittikçe artan oranda gerekli hale gelmiştir. Sıra sizde 3 çok uluslu şirketlerin doğrudan ya da demokratik yollarla hesap verebilirliğinin gittikçe artan oranda gerekli hale gelmesinin temel nedeni nedir? Sıra sizde 3 yanıt faaliyetleri incelendiğinde şirketlerin küresel düzeyde baskın aktörler olduğu görülebilir. Çok uluslu şirketler, maruz kaldığımız bilgilerin ve reklamların çoğunluğunu etkileyen kitle iletişim araçlarına sahiptir. Bu şirketler küresel ürünler sunmakta. Birçok kişiye iş imkanı sağlamakta, doğrudan ya da dolaylı olarak büyük miktarlarda vergiler ödemektedirler. Çok uluslu şirketlerin ekonomik açıdan birçok ülkeden daha güçlü olduğu söylenebilir. Ekonomik faaliyetler sınırlardan bağımsızlaştıkça ülkelerin bu faaliyetler üzerindeki kontrolleri azalmış. Böylece bu faaliyetler etkilenen tarafların demokratik kontrolüne daha az açık hale gelmiştir. Bu nedenle çok uluslu şirketlerin doğrudan ya da demokratik hesap verebilirliği gittikçe artan oranda gerekli hale gelmiştir. Küreselleşme farklı paydaşlar üzerinde farklı etik etkilere sahiptir. Hisse sahipleri açısından küreselleşme daha yüksek düzeyde karlılık potansiyeli yanında daha yüksek risk de sunmaktadır. Şirketler küresel pazardaki maliyetleri azaltmak için üretimi gelişmekte olan ülkelere kaydırmaktadır. Bu durum iş olanakları sağlama yanında kötü çalışma şartları ile çalışanları sömürme potansiyelini de beraberinde getirmektedir. Küresel ürünler tüketiciler için dünya çapında sosyal faydalar sağlamakla birlikte kültür emperyalizmi ve batılılaşma konusunda itirazlara da sebep olmaktadır. Küreselleşme tüketicilere daha ucuz ürünler sunabilmektedir. Ancak gelişmekte olan ülkelerdeki savunmasız tüketiciler çok uluslu şirketlerin sömürme riskiyle karşı karşıya kalabilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerdeki tedarikçiler çok uluslu şirketlerin tedarik zinciri yönetimi vasıtasıyla gerçekleştirdiği düzenlemelerle karşı karşıya kalabilmektedir. Diğer bir deyişle küçük ölçekli yerel şirketler, güçlü küresel oyuncularla rekabet etme durumunda kalabilmektedir. Çok uluslu şirketlerin küresel faaliyetleri yerel halkla doğrudan etkileşim içine girilmesine sebep olmakta. Bu ise geleneksel toplum yaşamında aşınma ihtimalini arttırmaktadır. Hükümetlerin güçsüz olduğu ülkelerde şirketleri denetleme ya da kontrol etme amacına sahip küresel düzeyde aktif baskı grupları ortaya çıkmıştır. Küreselleşme hükümetlerin gücünü zayıflatmış ve iş, refah, etik standartların belirlenmesi ve benzeri konulardaki kurumsal sorumlulukları da arttırmıştır. Küreselleşme ayrıca hükümetleri rüşvet, yolsuzluk, vergileme gibi konularda farklı kültürel beklentilere sahip farklı kurumlarla yüz yüze getirmiştir. Kitap daha fazla bilgi için Crane, A. ve Matten, D. 2010, Business Ethics, New York, Oxford University Press kitabına bakınız. Özet: ahlak ve etik iş dünyasında ve günlük hayatta sıklıkla kullanılan kavramlar olmakla birlikte, birbirine karıştırılan iki kavramdır. Ahlak daha çok tutum ve davranışlara rehberlik eden normları belirtir ve tutum ve davranışları değerlendirirken kullanılan değerler olarak görülürken, etik, doğru ve yanlış ya da iyi ve kötünün felsefi olarak tartışılmasına odaklı felsefenin bir alanıdır. İş ahlakı ise evrensel, toplumsal ve kültürel değerler bağlamında iş dünyasındaki birey-birey, birey-grup, birey-örgüt ve örgüt-örgüt ilişkilerini değerlemede normlar ve ilkeler ile bunlar kapsamında değerlendirme yapmayı içerir. İş ahlakına uygun olmayan davranışların artması ve bu noktada işletme içi ve dışı faktörlerin etki alanının genişlemesi dikkate alındığında iş ahlakının öneminin arttığı görülmektedir. İş ahlakı konusu, iş ahlakının işletme dışına ve işletme içine yönelik boyutları olmak üzere iki açıdan önemlidir. İşletmelerle yöneticilerinin sosyal sorumluluk bilincinden yoksun olarak toplumun geneline ve hatta gelecek kuşaklara ait kaynakları etkin kullanamaması, İsraf etmesi ve onlara gelecekte kullanılamayacak derecede zarar vermesi, iş ahlakının işletme dışına yönelik boyutunu oluştururken, işletme yöneticileri ve çalışanlarının birbirlerine, müşterilere, satıcılara ve rakiplere karşı dürüstlük, doğruluk gibi hususlarda ahlak dışı davranışları da iş ahlakının işletme içine yönelik boyutunu oluşturur. İş ahlakının tarihsel gelişimini insanlık tarihinden ayrı düşünmek doğru bir yaklaşım olarak görülmemektedir. Bu kapsamda iş ahlakı konusundaki birikimler sistematik olmasa da antik çağlara kadar uzanmaktadır. İş ahlakı literatüründeki gelişimin sistematik olarak 20. yüzyıl başından itibaren hissedilir olduğu söylenebilir. Bu kapsamda iş ahlakına yaklaşımlar dönemsel olarak iş dünyasında ahlak arayışı dönemi, iş dünyasında profesyonellik ve iş ahlakı dönemi, iş dünyasında büyüyen ölçekler ve iş ahlakında karmaşıklık dönemi, önleyici ve düzenleyici iş ahlakı arayışı dönemi ve küresel işletmecilik ve küresel iş ahlakı dönemi olarak ele alınabilir. Küreselleşme ile ekonomik faaliyetli bölgesel ya da ülkesel sınırlardan bağımsız hale gelmiştir. Bu bağlamda işletmeciliğin bölgesel olarak daha az kararlı hale gelmesiyle şirketler artan oranda deniz aşırı pazarlarla ilgilenmeye başlamıştır. Çok uluslu şirketlerin vergi oranları, çevresel düzenlemeler ve işçi hakları bakımından kendileri için en iyi şartları sağlayan ülkelere doğrudan yabancı yatırımları yönlendirmek suretiyle gelişmekte olan ülkelerdeki şartların kötüleşmesine yol açtıkları ifade edilmektedir. Bu bağlamda küreselleşme, şirketlerin doğru ve yanlışı tanımlamak ve meşrulaştırmak zorunda oldukları alanların başında gelmektedir. Küreselleşme ve iş etiği genel anlamda üç alan bağlamında değerlendirilmektedir. Bu alanlar kültür, hukuk ve hesap verebilirlik olarak sayılabilir. Kendimizi sınayalım. Soru 1. İyi ve kötü nedir? İkinci, iyi ve kötü arasında bir seçim yapma kudretine sahip miyiz? Üçüncü, iyi ve kötü hakkındaki ahlaki hükümlere nasıl varıyoruz? Dördüncü, bu hükümlerin genelliği ve geçerliliği ne ölçüdedir? Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri etik ve nazari ahlakın cevap aradığı temel sorulardandır? Soru 1A seçeneği yalnız, soru 1B seçeneği I ve 2, soru 1C seçeneği 3 ve 4, soru 1D seçeneği I, 2 ve 3, soru 1E seçeneği I, 2, 3 ve 4, soru 1'in doğru yanıtı E yanıtınız yanlış ise etik kavramı başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Soru 2, etikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Soru 2A seçeneği etik, ahlaki değerlerin oluşumu ile ilgilenir. Soru 2B seçeneği etik, insan davranışlarının ahlaki açıdan değerlendirilmesi ile uğraşır. Soru 2C seçeneği etik, ahlak normlarının geliştirilmesiyle ilgilenir. Soru 2D seçeneği etik ya da ahlak felsefesinin ilgi alanı, iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış olanın felsefi yönden müzakere edilerek bulunmasıdır. Soru 2E seçeneği ahlak felsefesi, gerçekliği baştan kabul edilmiş ahlaki kesinlikleri temel alır. Soru 2'nin doğru yanıtı D yanıtınız yanlış ise etik kavramı başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Soru 3'ü, ahlak, insanın tutum ve davranışlarında normlara uyum göstermesinin beklenmesidir. İkinci, ahlak, ahlaklı davranmak, eşitlik, adalet ve ilkeli davranmaktır. Üçüncü, ahlaki olan nedir? Adalet nasıl sağlanır? Nasıl adaletli olunur? Gibi sorulara cevap arama ile ilgilidir. Yukarıda ahlakın kullanıldığı farklı anlamlar verilmiştir. Bunlardan hangisi ya da hangileri etik kavramıyla örtüşmektedir? Soru 3A seçeneği yalnız, soru 3B seçeneği yalnız 2, soru 3C seçeneği yalnız 3, soru 3D seçeneği 2 ve 3, soru 3E seçeneği I, 2 ve 3, soru 3'ün doğru yanıtı C yanıtınız yanlış ise etik ve ahlak ayrımı başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Soru 4, iş ahlakı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Soru 4A seçeneği, iş ahlakına olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Soru 4B seçeneği, iş ahlakı, evrensel ilke ve değerlerle yakından ilişkilidir. Soru 4C seçeneği, iş dünyasındaki ahlaki değerler zaman içinde değişebilir. Soru 4D seçeneği, iş ahlakı, toplumsal ilke ve değerlerden bağımsızdır. Soru 4 seçeneği iş dünyasındaki ahlaki değerler ilgili ülkedeki iktisadi sistemin temel dinamiklerinden etkilenir. Soru 4'ün doğru yanıtı D yanıtınız yanlış ise iş ahlakı kavramı başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Soru 5 aşağıdakilerden hangisi iş ahlakı anlayışına duyulan ihtiyacın artmasındaki işletme içi faktörlerdendir? Soru 5A seçeneği kitle iletişim araçlarının etkisiyle kültürler arasındaki etkileşim ve kültürlerin hızlı değişimi. Soru 5B seçeneği hayat tarzlarının değişimi ve buna bağlı olarak tüketimdeki aşırı artış. Soru 5C seçeneği kar maksimizasyonu amacının diğer sosyal sorumluluk amaçlarının önüne geçmesi. Soru 5'te seçeneği ekonomik yapının bir bütün olarak işletmeleri ahlaksızlığa sevk etmesi. Soru 5E seçeneği haksız kazanç yollarının artışı. Soru 5'in doğru yanıtı C yanıtımız yanlış ise iş ahlakının önemi başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Soru 6 aşağıdakilerden hangisi iş ahlakı anlayışına duyulan ihtiyacın artmasındaki işletme dışı faktörlerdendir? Soru 6A seçeneği işletme sahipleri, ortakları ve yöneticilerinin kişisel ahlaki algılamaları, hırsları ve tutkuları. Soru 6B seçeneği çalışanların kişisel ahlaki değer yargıları. Soru 6C seçeneği kar maksimizasyonu amacının diğer sosyal sorumluluk amaçlarının önüne geçmesi ve onları gölgede bırakması. Soru 6D seçeneği işletme içi çıkar çatışmaları. Soru 6E seçeneği hayat tarzlarının değişimi ve buna bağlı olarak tüketimdeki aşırı artış. Soru 6'ın doğru yanıtı E yanıtınız yanlış ise iş ahlakının önemi başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Soru 7 iş ahlakı literatüründeki gelişmeler dönemsel olarak sıralandığında 3. dönem aşağıdakilerden hangisidir? Soru 7A seçeneği iş dünyasında ahlak arayışı dönemi. Soru 7B seçeneği önleyici ve düzenleyici iş ahlakı arayışı dönemi. Soru 7C seçeneği iş dünyasında profesyonellik ve iş ahlakı dönemi. Soru 7D seçeneği iş dünyasında büyüyen ölçekler ve iş ahlakında karmaşıklık dönemi. Soru 7E seçeneği küresel işletmecilik ve küresel iş ahlakı dönemi. Soru 7'nin doğru yanıtı D yanıtınız yanlış ise iş ahlakının tarihsel gelişimi başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Soru 8I İş dünyasında büyüyen ölçekler ve iş ahlakında karmaşıklık dönemi. İkinci iş dünyasında profesyonellik ve iş ahlakı dönemi. Üçüncü önleyici ve düzenleyici iş ahlakı arayışı dönemi. Yukarıda verilen iş ahlakı yaklaşımlarının tarihsel sırası aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Soru 8A seçeneği I, 2, 3. Soru 8B seçeneği 2, I, 3. Soru 8C seçeneği 2, 3, I. Soru 8D seçeneği 3, 2, I. Soru 8E seçeneği 3, I. 2. Soru 8'in doğru yanıtı B yanıtınız yanlış ise iş ahlakının tarihsel gelişimi başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi çok uluslu şirketlere yöneltilen eleştirilerin sebeplerinden biri olamaz? Soru 9A seçeneği, gelişmekte olan ülkelerdeki işçileri sömürme. Soru 9B seçeneği, çevreye zarar verme. Soru 9C seçeneği, tüketiciler için dünya çapında sosyal faydalar sağlama. Soru 9D seçeneği, ekonomik güçlerini kötüye kullanma. Soru 9E seçeneği, gelişmekte olan ülkelerdeki şartların kötüleşmesine yol açma. Soru 9'un doğru yanıtı, C yanıtınız yanlış ise küreselleşme ve iş ahlakı ile etik konulara ihtiyacın artması başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Soru 10'u kültür 2. Hesap verebilirlik 3. Hukuk ekonomik faaliyetler sınırlardan bağımsızlaştıkça ülkelerin bu faaliyetler üzerindeki kontrolleri azalmış. Böylece bu faaliyetler etkilenen tarafların demokratik kontrolüne daha az açık hale gelmiştir. Bu bağlamda yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri önem kazanmıştır? Soru 10A seçeneği yalnız, soru 10B seçeneği yalnız 2, soru 10C seçeneği yalnız 3, soru 10D seçeneği I ve 3, soru 10E seçeneği I, 2 ve 3. Soru 10'un doğru yanıtı B yanıtınız yanlış ise küreselleşme ve iş ahlakı ile etik konulara ihtiyacın artması başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.